Ayrım 31. Sayfa 348. Şahika A.J. Cronin. Ivory sonunda konuştu. Tabii adam ameliyat sırasında ölmedi. Ben işimi daha önce bitirmiştim. Soruşturmaya gerek yok. Andrew başını kaldırdı. Titriyordu. Ivory bu feci durum karşısında soğukkanlılığını korumak isterken kendisinin zayıflık göstermesine kızmıştı. Sinirli bir halde konuştu. Allah rızası için sus. Onu öldürdüğünü biliyorsun. Sen bir operatör değilsin. Hiçbir zaman olmadın. Olamayacaksın da. Hayatımda senden acemi bir insan görmedim. Bir an sessizlik oldu. Ivory solgun bir halde dik dik Andrew'ya baktı. Manson, ben bu tip konuşmalardan hoşlanmam. Andrew isterik bir şekilde hıçkırdı. Hoşlanmaz mısınız? Fakat ben gerçeği söylüyorum. Şimdiye kadar sana yaptırdığım bütün ameliyatlar çocuk oyuncağıydı. Bu ilk defa karşılaştığın önemli bir ameliyattı. Of Allah'ım. Bunu daha önceden tahmin etmeliydim. Ben de senin kadar suçluyum. Kendine gel Manson. Herkes duyacak. Duyulursa ne olur? Duyulursa duyulsun. Andrew yeniden sinirlenmişti. Boğulacak gibi oldu. Sen de gerçeği benim kadar biliyorsun. O kadar acemilik ettin ki. Bu bir çeşit cinayet. Ivory bir an genç adama yumruk atacak gibi durdu. İhtiyar adam Andrew'dan çok daha iri yapılı olduğu için bunu kolaylıkla yapabilirdi. Fakat büyük bir çabayla kendine hakim oldu. Hiçbir şey söylemeden dönerek odadan çıktı. Soğuk ve sert yüzünde Andrew'yu asla affetmeyen çirkin bir ifade vardı. Andrew, alnı şöminenin mermer taşına dayalı ne kadar kaldığını bilmiyordu. Sonunda yapacağı işler olduğunu hatırlayarak kalktı. Bu korkunç felaket ona bir şok tesiri yapmış ve etrafını sanki bir kabuk gibi sarmıştı. İçinde büyük bir boşluk vardı. İlerlerken harpte feci surette yaralanmış bir askere benziyordu. Kendisinden beklenen görevi yapmak için kurulmuş bir makineden farksızdı. Aynı duygular altında diğer viziteleri tamamladı. Başı çatlarcasına ağrıyarak kalbindeki ağırlığın tesiriyle bitkin eve döndü. Saat hemen hemen 7'ye yaklaşıyordu. Akşam muayenesi için ancak zamanı vardı. Ön bekleme odası ve muayene tıklım tıklım dolmuştu. Ruhen çökmüş bir insanın hisleriyle hastalarını muayene ediyordu. Bu güzel yaz akşamına rağmen insanlar onun çalışkanlığına ve kişiliğine saygı gösterdikleri için gelmişlerdi. Aylardan beri muayenehanesine akın eden bu insanların çoğu kadın ve Lurier'de çalışan memurlardı. Onun gülüşünden ve nezaketinden cesaret alıyor, verdiği ilaçlara devam ediyorlardı. Uyuşuk bir halde yine aynı oyunu oynamak zorunda olduğunu düşündü. Yüzü maskelenmiş gibi iskemleye oturdu ve her zaman yaptığı şeyleri tekrar etmeye başladı. Nasılsınız? Sizi biraz daha iyi gördüm. Nabzınız iyi. İnşallah ilaç size dokunmuyordur yavrum. Dışarıda bekleyen Kristin kıza ilacı verdi. Muayenehane ile ev arasındaki koridorda her zamanki ilaçları dolduruyor, getirip veriyor, tekrar gidiyor ve durmadan devam ediyordu. Sıkıcı bir akşamdı. Büyük bir acıyla kıvranıyor fakat işine devam ediyordu. Tıpkı bir ölü gibiydi. Hastasını muayene etmek için dolaşıyor ve durmadan kendi kendine soruyordu. Allah'ım ben nereye gidiyorum? Nihayet muayene saat 10'a doğru bitti. Muayenehanenin kapısını kilitledi ve listeleri hazırlamak, hesapları yapmak için kendisine yardım edecek olan Kristin'le karşılaştı. Elindeki listeyi kontrol eden karısına haftalardan beri ilk defa olarak dikkatle baktı. Uyuşukluğuna rağmen genç kadındaki değişiklik kendisini şaşırttı. yüzü ifadesiz ve dudakları sarkmıştı. Andrew'a bakmıyordu fakat gözlerinden büyük bir üzüntü okunuyordu. Masaya oturduğundan beri içindeki korkunç gerginliği hissediyordu. Sanki vücudu hissizleşmiş, yarı ölü hale gelmişti. Bütün benliğini adeta ölü bir kabuk kaplamıştı. Fakat bu kabuk kalbinin atışlarının dışarıdan duyulmasını önlüyordu. Daha hiçbir şey söylemeye zaman bulamadan karısı listeyi okumaya başladı. Durmadan vizitelerin ve muayenelerin yanını işaretliyor, yanlışları düzeltiyordu. Hesap bittikten sonra genç kadın yekûnü sordu. Fakat Andrew bu sözlerin insanı ürperden manasını daha sonra kavradı. Bugün ne kazandın? Cevap vermedi, veremez dedi. Kristin odasına çıktı. Sonra kapının yavaşça arkasından kapandığını duydu. Yapayalnız kaldı. Büyük bir darbenin etkisiyle sersemlemişti. Nereye gidiyorum Allah'ım, nereye gidiyorum? Ansızın gözü parayla dolu tütün torbasına takıldı. Günün hasılatıyla şişmişti. Büyük bir isteri nöbetine tutularak çılgınca torbayı kaptı ve odanın bir köşesine fırlattı. Torba donuk bir ses çıkartarak düştü. Bir anda ayağa fırladı. Nefes alamıyor, boğuluyordu. Muayenehaneden çıkarak evin arkasındaki avluya koştu. Burası yıldızların solgun ışıkları altında karanlık küçük bir kuyuya benziyordu. Bitkin halde duvara dayandı ve büyük bir şiddetle ağladı, ağladı, ağladı. Bütün gece yatağında döndü durdu. Ancak sabah 6'ya doğru uykuya daldı. Kalktığı zaman saat 9'u geçiyordu. Yüzü solgun, gözleri şişti. Kristen'in kahvaltısını yaparak çoktan dışarı çıkmış olduğunu gördü. Bir sabah önce olsa bu harekete üzülmezdi. Fakat şimdi büyük bir ızdırabın pençesinde birbirlerinden ne kadar uzaklaştıklarını bir kere daha duydu. Bayan Bennett pişirdiği yumurtasını getirdi. Fakat yiyemedi. Sanki boğazındaki kaslar yutmasına engel oluyordu. Bir bardak kahve içti ve sonra ani bir duyguya kapılarak kendisine viskiyle soda karışık sert bir içki hazırladı. Bardağı bir dikişte içti. Artık yeni günü karşılamak için hazırlanabilirdi. Hareketleri hala kurulmuş bir makineden farksızdı. Fakat eskisi kadar otomatik değildi. Solgun bir ışık yavaş yavaş bu şaşkın ve duygusuz hali içinde belirmeye başladı. Kendisinin yüksek bir uçurumun kenarında olduğunu hissediyordu. Eğer buradan yuvarlanacak olursa artık hiçbir zaman sürüne sürüne bu tepeye çıkamayacağını anladı. Dikkatli bir şekilde kendisine hakim olarak garajın kapısını açtı. Arabayı dışarı çıkarttı. Bu gayret bile ellerinin terlemesine yetmişti. Bu sabah Victoria'ya gidecekti. Daha önce kararlaştırdıkları gibi Dr. Thorogood'la beraber Mary Walland'ı muayene edeceklerdi. Randevuyu kaçırmak istemiyordu. Otomobili yavaşça hastaneye doğru sürdü. Arabayı kullanırken kendini biraz daha iyi hissediyordu. Hastaneye geldiği zaman otomobili park ederek koğuşa çıktı. Hemşireyi başıyla selamladıktan sonra Mary'nin saat durumunu gösteren grafiği aldı ve genç kızın yatağının kenarına koydu. Mary kendisini gülerek karşıladı. Yatağın yanında bir demet gül duruyordu. Andrew grafiği inceledi fakat hiç de iç açıcı bir düzelme görünmüyordu. "Günaydın doktor, çiçeklerim ne kadar güzel değil mi? Dün Kristin getirdi." Başını kaldırarak genç kıza baktı. Yüzü yine solgundu, ilk geldiği günden daha zayıf gözüküyordu. "Evet, çok güzel çiçekler. Kendini nasıl hissediyorsun Mary?" Bir an gözlerini genç adamınkilerden kaçırdı ve sonra sıcak bir güvenle baktı. "Nasıl olsa pek uzun sürmez. Yakında beni eski sağlığıma kavuşturacağına eminim." Genç kızın bakışlarında ve sözlerindeki güven ifadesiyle ansızın kalbi hızla çarpmaya başladı. Kendi kendine bunda da bir aksilik olursa artık tamamen çökeceğini düşünüyordu. O sırada koğuştaki hastaları ziyaret etmek için Doktor Thorogood içeri girdi. Andrew'yu görünce ona doğru ilerledi. Günaydın Manson. Aa, neyiniz var? Hasta mısınız? Andrew ayağa kalktı. Hayır, çok iyiyim. Teşekkür ederim. Doktor Thorogood acayip bir şekilde baktı ve sonra Mary'e döndü. Bu hastayı beraber görmeyi istediğiniz için çok memnunum. Hemşire, lütfen röntgeni getirin. 10 dakika kadar Mary'i muayene ettiler. Thorogood daha sonra köşedeki pencerenin yanına gitti. Buradan konuştukları duyulmuyordu. Ne düşünüyorsun? Andrew üzüntüsüne rağmen konuşmaya başladı. Doktor Thorogood, sizin ne düşündüğünüzü bilmiyorum fakat bence durum hiç de iyi değil. Bir iki önemli nokta var. Thorogood küçük sakalını sıvazladı. Bana kalırsa biraz ilerleme var gibi geldi. Sanmıyorum Manson. Fakat hareketlerinde bir intizamsızlık görülüyor olabilir. Doktor, sizinle beraber bu hastalığı incelemekten çok memnunum fakat bu konu beni çok ilgilendiriyor. Sorduğum için çok özür dilerim. Acaba bu koşullar altında pneumotoraksa gerek yok mu? İlacı Mary geldiği zaman kullanacağımız için çok heyecanlı olduğumu herhalde hatırlarsınız. Thorogood yan yan Manson'a baktı. Yüzü değişmiş, sert çizgiler meydana gelmişti. Hayır Manson, bence buna hiç ihtiyaç yok. Bir an sessizlik oldu. Andrew başka bir şey söylemeye cesaret edemiyordu. Çünkü Thorogood'un ne kadar inatçı olduğunu biliyordu. Faydasız bir tartışmaya girişemeyecek kadar kendini maddeten ve manen bitkin hissediyordu. Donuk bir yüzle ihtiyar adamın hastalık hakkındaki görüşlerini dinledi. Thorogood daha sonra diğer hastaları dolaşmaya başladı. Andrew, Mary'e yaklaştı ve kendisini çok yakında yeniden görmeye geleceğini söyleyerek koğuştan çıktı. Hastaneden ayrılmadan önce kapıcıya, eve telefon edip öğle yemeğine gelmeyeceğini haber vermesini rica etti. Saat 1'e geliyordu. Hala üzülüyor, acılar ve düşüncelerle kıvranıyordu. Açlıktan içinin bayıldığını hissetti. Battersea Gridge'de küçük bir çayhaneye uğradı. Büfeden kahve ve tost aldı fakat yalnız kahveyi içebildi. Tost midesini bulandırmış, tiksindirmişti. Bu arada garson kızın kendisini merakla seyrettiğini gördü. Beğenmedinizse değiştireyim efendim. Başını salladı, hesabı istedi. Genç kız hesabı yaparken Andrew ansızın onun elbisesi üzerindeki parlak düğmeleri saydığını fark etti. Bir zamanlar Blaine'deki bir sınıfta yine böyle üç parlak düğmeye dikkatle baktığını hatırladı. Güneş nehrin sularında göz kamaştıran sarı bir ışık gibi parlıyordu. Ansızın Welbeck Caddesi'nde iki radyosu olduğunu hatırladı. Otomobili o tarafa doğru sürdü. Hemşire Sharp yine çok huysuzdu. Cumartesi günleri muayenehaneye çağrıldığı zaman hep böyle hareket ederdi. Fakat yine de genç adama hasta olup olmadığını sordu. Sonra da Freddy'nin öğle yemeği sırasında ilk defa kendisini aradığını söyledi. Doktor Hampton'a karşı çok derin bir saygı gösterirdi. Hemşire dışarı çıktığı zaman genç adam iskemlesine oturarak düşünceye daldı. Hastalarından ilki saat 2:30'da geldi. Kalp hastalığı olan sekreter, Maiden şirketinde çalışıyordu ve Gil tarafından gönderilmişti. Genç adamı uzun zaman dikkatle muayene etti. Sonra da tedavinin nasıl yapılacağını anlattı. Hasta elini cüzdanına attığı zaman aceleyle konuştu. Lütfen şimdi bana para vermeyin. Size fatura göndermemi bekleyin. Fakat bu faturayı hiçbir zaman göndermeyeceğini düşündü. Çünkü artık paraya olan susuzluğu geçtiği, hatta eskisi gibi nefret etmeye başladığı için huzur duyuyordu. Daha sonra ikinci hasta geldi. Bu 45 yaşlarındaki ve kendisinin en sadık müşterilerinden Bayan Beston'du. Kadını görür görmez içinin burkulduğunu hissetti. Zengin, egoist ve ipokondri hastasıydı. Bir zamanlar Hampton'la Sherrington sağlık yurdunda gördüğü bayan Reburn'den çok daha gençti. Kadın geçen muayeneden beri durumunda ne gibi bir değişiklikler olduğunu anlatırken Andrew yorgun bir halde dinliyordu. Ansızın başını kaldırdı. Bayan Beston, niçin bana geldiniz? Kadının sözü yarıda kaldı. Yüzünün üst kısmında hala memnuniyet okunuyordu. Fakat dudakları yavaş yavaş sarkmaya başladı. Evet, biliyorum, kabahat bende. Çünkü sizi ben çağırdım. Fakat inanın sizin hiçbir şeyiniz yok. Kadın sanki kulaklarına inanamıyormuş gibi soludu. Doktor Manson. Evet, genç adamın sözleri doğruydu. Andrew kadının bütün derdinin zenginlikten ileri geldiğini anlamıştı. Hayatında bir gün bile çalışmamıştı. Vücudu fazla beslenmekten, rahattan yumuşak ve şişmandı. Adalelerini çalıştırmadığı için uyuyamıyordu. Zihnini bile hiçbir zaman işletmiyordu. Bütün yaptığı iş kupon kesmek, gelirini hesaplamak, hizmetçisini azarlamak, kedisi Pomeran'ın ve kendisini ne yiyeceğini düşünmekti. Eğer kendine yapacak bir iş bulsa, sinir, uyku ve safra ilaçlarını bıraksa, parasının birazını fakirlere dağıtsa, insanlara yardım edip kendini dinlemekten vazgeçseydi, hiçbir hastalığı kalmayacaktı. Fakat bunları o katiyen yapmazdı. Kendisine söylemek bile faydasızdı. Çünkü o artık ruhen ölmüştü. Asıl fenası kendisi de aynı durumdaydı. Andrew yavaşça konuşmaya başladı. Bayan Beston, çok üzgünüm, size daha fazla bir hizmette bulunamayacağım. Çünkü artık yakında buradan gidiyorum. Fakat eminim, bu civarda size dal kavukluk etmekten memnun olacak başka doktorlar bulacaksınız. Kadın birkaç defa hava almak isteyen bir balık gibi ağzını açıp kapattı. Sonra büyük bir endişe ifadesi yüzünü kapladı. Genç adam muhakkak aklını kaçırmıştı. Buna hiç şüphe yoktu. Sebebini bile sormadı. Hemen öteberisini topladı ve aceleyle odadan dışarı fırladı. Andrew eve gitmeye karar vererek masasının çekmecelerini kilitlemeye başladı. Daha ayağa kalkmadan içeri gülerek hemşire Sharp girdi. Doktor Hampton sizi görmek istiyor. Biraz sonra içeri Freddy girdi. Bir iskemleye oturarak sigarasını yaktı. Gözlerinde buraya maksatlı olarak geldiğini belli eden bir ifade vardı. Sesinin tonu her zamankinden daha dostçaydı. Bu cumartesi gününde seni rahatsız ettiğim için üzgünüm. Senin burada olduğunu biliyordum. Buna rağmen geldim. Dünkü ameliyat işini duydum. Fakat çok sevindiğimi söylemekten çekinmiyorum. Artık Ivory'nin iç yüzünü anlamanın zamanı geldi. Hampton'ın sesi her işi bilen bir adam tavrıyla değişti. Ivory ve Friedman'la son zamanlarda bozuştuğumu herhalde biliyorsundur. Benimle golf oynamıyorlardı. Kendileriyle ortaklaşa çalışıyordum. Fakat benim hakkımı yediklerini anladım. Hem Ivory'nin yaptığı işten de bıktım. Operatörlükten anlamıyor bile. Bu sözlerinde hakikaten haklıymışsın. Herif adi kürtajcıdan başka bir şey değil. Bundan haberin yok muydu? Emin ol, doğru söylüyorum. Buradan 100 mil uzakta birkaç sağlık yurdu var. Sözüm ona, hepsi dürüst iş görüyor. Ivory de oranın kürtajcılar başı. Friedman'sa ondan aşağı kalmıyor. O da eroin satıcısı. Hem sonra Ivory kadar açık gözde değil. Eğer yakında DDA, yani Doctor of Divinity Association, tıp haysiyet divanı, ensesine yapışırsa hiç şaşma. Şimdi beni dinle. Senin iyiliğin için söylüyorum. Bu heriflerin iç yüzünü bilmeni ve onları bırakarak benimle çalışmanı istiyorum. Seni acemi yerine koydular. Ivory 100 altını alıyor, 50'sini veriyor. Sen ne alıyordun? Ya 15 ya 20. Bu büyük haksızlık. Hele dünkü ameliyattan sonra ben senin yerinde olsaydım imkanı yok, tahammül edemezdim. Onlara şimdilik bir şey söylemedim. Bunu yapmayacak kadar akıllıyım. Benim planım şu. İkimiz bir olup bu heriflerin kuyusunu kazacağız. Bundan sonra birbirimize daha çok bağlanacağız. Hem biz eski okul arkadaşı değil miyiz? Ben seni daima severim ve bunu da ispat edeceğim. Freddy bir sigara daha yakmak için sustu. Ortaklıklarından dolayı meydana gelecek imkanları göstermek ister gibi anlayışlı bir şekilde gülümsedi. Son yaptığım keşif ne biliyor musun? 3 altına saf su şırıngası. Bir gün bir hasta geldi. İlacı ısmarlamayı unutmuştum. Ben de enjeksiyona su çekerek şırınga ettim. Kadın ertesi gün geldiğinde kendisini çok iyi hissettiğini söyledi. Ben de devam ettim, neden olmasın? Bu sadece bir inanç meselesi. Eğer işe yarayacağını bilsem, ne kadar ilaç varsa hepsini karıştırır karıştırır veririm. Ben sadece zeki bir insanım, Manson. Eğer sen bilginle, ben de zekamla bir araya gelecek olursak, o zaman kazancımız çok fazla olacak. Bizim muhakkak beraber çalışmamız gerek. Benim beğendiğim genç bir operatör var. Hem Ivory'den çok daha iyi. Belki günün birinde bizim bir sağlık yurdumuz olur. Ondan sonra kimse sırtımızı yere getiremez. Andrew hareketsiz ve dimdik duruyordu. Hampton'a karşı hiçbir kızgınlık duymuyordu. Sadece kendisinden nefret ediyordu. Şimdiye kadar nasıl çalıştığını, sonunun nereye varacağını Hampton'ın bu sözlerinden başka hiçbir şey daha açık olarak gösteremezdi. Nihayet arkadaşına cevap vermesinin gerektiğini düşündü. Freddy, seninle çalışamam. Artık bu işten bıktım. Bir daha devam etmemek üzere burayı bırakıyorum. Bu memlekette birçok çakal var. Tabii iyileri de bulunuyor. Bunlar namuslarıyla ve doğruluklarıyla çalışıyorlar. Çakallarsa lüzumsuz ilaçları şırınga edip hiçbir zaman zararı olmayan bademcikleri, apandisleri ameliyat ediyorlar. Hastaları aralarında sanki bir top gibi yuvarlayıp, ücretleri bölüşüp, çocuk düşürüp, bir takım yararı olmayan ilaçları satıp durmadan para peşinde koşuyorlar. Hampton'ın yüzü kızardı. Allah kahretsin. Peki kendi hakkında ne düşünüyorsun? Biliyorum Fred. Ben de onlar kadar kötüyüm. Aramızda kırgınlık olmasını istemem. Çünkü sen benim en iyi arkadaşımsın. Freddy ayağa fırladı. Sen aklını mı kaçırdın? Belki de. Fakat artık parayı ve maddi başarıları düşünmek istemiyorum. İyi bir doktorun değeri parayla ölçülmez. Bir doktor senede 5000 sterlin kazanıyorsa, o kimsenin durumu iyi demektir. Hem insanların ızdıraplarından faydalanarak para kazanmanın anlamı ne ki? Hampton sertçe bağırdı. Budala herif. Sonra dönerek hızla odadan çıktı. Andrew odada tekrar yalnız kalmıştı. Kendini bitkin hissediyordu. Sonunda muayenehaneden ayrılarak eve dönmek için arabasına bindi. Eve yaklaştıkça kalbinin atışları daha da hızlanıyordu. Saat 6'yı geçmişti. Sanki yorucu geçen günün bütün akışı aşağılardan doğruya doğru yükseliyordu. Anahtarı kapının kilidinde çevirirken ellerini titrediğini fark etti. Christine ön odadaydı. Onun sakin fakat solgun yüzüyle karşılaşınca ansızın bütün vücudu titredi. O anda içinden genç kadının kendisine ilgi göstermesi, bütün bu saatleri ondan ayrı olarak nasıl geçirdiğini sorması için büyük bir özlem duyuyordu. Fakat Christine sadece monoton ve kayıtsız bir sesle konuşmuştu. Bugün çok yorulmuşsundur. Muayeneden önce bir bardak çay içer misin? Bu akşam çalışmayacağım. Genç kadın dikkatle Andrew'un yüzüne baktı. Fakat bugün cumartesi. Senin en çok çalıştığın gece. Manson sesini çıkartmadı. Bir kağıda muayenehanenin bu gece kapalı olduğunu gösteren bir yazı yazdı. Koridordan geçerek kağıdı muayenehanenin kapısına rap diyeledi. Kalbi sanki yerinden çıkacak gibi çarpıyordu. Geri döndüğü zaman kendisini bekleyen Kristin'le karşılaştı. Yüzü daha da solgunlaşmıştı. Gözlerinde büyük bir şaşkınlığın belirtileri okunuyordu. Acayip bir sesle sordu. "Neyin var?" Genç adam gözlerini kaldırarak karısına baktı. İçindeki elem sanki durmadan kalbini kemiriyordu. Ansızın büyük bir duygunun baskısıyla kendisini kaybetti. "Kristin!" Sanki söylemek istediği bütün duygular bu bir tek kelimede toplanmıştı. Genç kadının ayaklarının dibine çökerek hıçkırdı, hıçkırdı, hıçkırdı. İlk defa aşık oldukları günden sonra hayatlarının en güzel olayı bu barışmalarıydı. Ertesi gün pazardı. Andrew yine Aberyl'da geçirdikleri günlerdeki gibi karısının yanında yatıyordu. Sanki genç kadını yıllar sonra ilk defa görmüş gibi durmadan konuşuyor, içini ona döküyordu. Bu sessiz pazar gününde kiliselerin çan sesleri duyuluyor, sanki mutlu ve sakin bir günün müjdesini haber veriyordu. Fakat Andrew hala sakinleşememişti. Nasıl oldu da bu şekilde hareket ettim? Yoksa ben çıldırmış mıydım Chris? Bütün o geçen günler aklıma geldikçe inanamıyorum. Danny ve Hope'la arkadaşlıktan sonra nereden o soyguncuların arasına düştüm bilmiyorum. Benim hakkım dar ağacına gönderilmek. Genç kadın onu yatıştırdı. Bütün bunlar büyük bir selin tesiriyle oldu. Kim olsa bu akıntıya kapılırdı. İnan Chris, düşündükçe aklımı kaçıracak gibi oluyorum. Kim bilir o günler sana ne büyük bir cehennem azabı gibi geliyordu. Bütün o acılar içinde kendini nasıl bir idam mahkumu gibi hissettiğini şimdi fark ediyorum. Genç kadın gülümsedi. Karısının yüzündeki buzların çözülerek yerine şefkatli, mutlu ve arzu dolu bir ifadenin geldiğini görmek, Andrew için dünyadaki bütün zevklerin en güzeliydi. Kendi kendine düşündü. Oh Allah'ım, artık yeniden yaşamaya başlıyoruz. Andrew kararlı bir ifadeyle kaşlarını çattı. Yalnız yapılacak bir tek şey kaldı. Sinirli olmasına rağmen artık hayal aleminden kurtulup yeni ve olumlu işler yapabilecek kuvveti tekrar kazandığını duyabiliyordu. Muayenehaneleri satıp buradan kurtulmak istiyorum Chris. Çünkü ne tarafa dönersem o feci günleri hatırlıyorum. Muayenehaneyi kolaylıkla satabiliriz. O kadar güzel bir fikrim var ki Chris. Öyle mi sevgilim? Andrew şefkatle ve çekinerek karısına gülümsedi. Bana bu şekilde hitap etmeyle ne kadar oluyor? Bundan çok hoşlandım. Hem artık yeniden hak ettim. Ne olursa olsun Chris, beni o feci günleri düşünmeye zorlama. Bu sabah uyandığımda aklıma bir fikir geldi. Hampton'ın kendisiyle çalışmam için yaptığı teklifi düşünüyordum. Ansızın bir düşünceyle irkildim. Neden bir birlik kurulmasın? Amerika'da birkaç doktor bir araya gelerek beraber çalışıyor. Stillman doktor olmadığı halde bana durmadan bundan bahsediyordu. Fakat bu işi etraflıca konuşmadık. Biliyor musun Chris? Büyük bir taşra kasabasında bir klinik açılabilir. Birkaç doktor arkadaş bir araya gelerek herkes kendi branşında çalışmalarını yapar. Ben Hampton, Ivory ve Friedman'la çalışacağıma neden Danny ve Hope'la birleşip bir üçlü meydana getirmeyeyim? Danny ameliyat işini yapar. Onun ne kadar iyi bir operatör olduğunu bilirsin. Ben tıbbi işleri yaparım. Hope da bizim bakteriyolojistimiz olur. Bunun ne kadar faydalı olduğunu düşünebiliyor musun? Hepimiz ayrı sahalarda fakat aynı gaye için çalışacağız. Danny ile benim genel pratisyenlerin bütün yükü ve güçlükleri omuzlarında taşıdığına dair yaptığımız tartışmayı hatırlıyor musun? Bunun en iyi çözüm şekli grup tıbbı. Grup tıbbı tıbbın devleştirilmesiyle ayrılması arasında bir köprü işini gören kuvvet olacaktır. Bu bizim memleketimizde yok çünkü bütün iş sahipleri her şeyi ellerinde tutuyorlar. Sevgilim, böyle bir başlangıç için küçük bir birlik kursak ne kadar iyi olur değil mi? Bilimsel ve ruhi bakımdan tam bir birlik. Haksızlığı, ilkel fikirleri yıkmakta çok büyük bir rol oynayabilir. belki de tıbbi sistemimizde yeni bir devrimin öncülüğünü yapmış oluruz. Genç kadın yüzünü yastığa dayadı, gözleri parlayarak kocasını seyretmeye başladı. Yine eskiden olduğu gibi konuşuyorsun. Benim bu konuşmaları ne kadar çok sevdiğimi bilemezsin. Sanki yeni bir hayata başlıyormuşuz gibi. Sevgilim, o kadar mutluyum ki. Kendimi affettirmek için çok şeyler yapmam gerekiyor. Meğer ben ne budalaymışım. Eliyle alnını sıktı. Zavallı Herivetleri bir türlü aklımdan çıkartamıyorum. Kendimi affettirmek için çok önemli bir şey yapıncaya kadar da çıkartabileceğimi sanmıyorum. Ansızın homurdandı. Chris, ben de Ivory kadar suçluyum. Bu işi pek önemsemedim gibi geliyor bana. İnan Chris, bütün gayretimle çalışacağım. Eminim Danny ile Hope da benimle birlikte olacaktır. Onların düşüncelerini biliyorsun. Danny yine eskisi gibi çalışabilmek için canını vermeye hazırdır. Eğer Hope da ilgi çekici deneyler yapabilmesi için küçük bir laboratuvar verirsek, dünyanın öbür ucuna kadar bizimle beraber gelecektir. Andrew bir anda yataktan fırladı. Odada bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Gelecek günler için gurur, geçmiş günler için pişmanlık duyuyordu. Sanki bu iki duygunun arasında parçalanmış gibiydi. Durmadan planlar kuruyor, düşünüyor, bazen umuda kapılıyor, bazen endişeleniyordu. Chris, yapacağım o kadar çok şey var ki. Fakat asıl yapılacak önemli bir iş var. Ben mektupları yazıp yemeğimizi beraberce yedikten sonra benimle şöyle kırlara kadar gelir misin? Ya işim varsa? İş değil. Şimdi sen varsın Chris. Yalnız Mary Boland'ın durumu beni çok düşündürüyor. Victoria da hiç iyileşmiyor. Ben de ilgilenemedim. Thorogood hiç sempatik davranmıyor. Sonra hastalığı da pek iyi anladığımı sanmıyorum. Kona Mary'nin bütün sorumluluğunu üzerime alacağıma söz verdikten sonra eğer kıza bir şey olursa işte o zaman çıldırırım. İnsanın kendi çalıştığı hastanesi için bu şekilde konuşması çok fena bir şey. Fakat Mary Victoria da hiçbir zaman iyileşemeyecek. Açık havada güzel bir sanatoryumda yatması gerek, öyle mi? İşte ben de bunun için Stillman'la görüşmeye gitmemizi istiyorum. Bellevue memleketin en güzel kliniği. Mary'yi kabul etmesi için bir kandırabilsem. Sadece sevinmekle kalmayacağım, ancak o zaman olumlu bir iş yaptığıma inanacağım. Kristin kararlı bir şekilde konuştu. Sen hazır olur olmaz gideriz. Andrew giyindikten sonra aşağı inerek Danny ile Hope'a birer uzun mektup yazdı. Bugün önemli 3 vizitesi vardı. Ziyaretlerini yapmak için dışarı çıkınca mektupları postaya verdi. Daha sonra Kristin'le hafif bir yemek yiyerek Wycombe'ye gitmek için yola koyuldular. Genç adamın sinirlerinin hala gergin olmasına rağmen seyahat çok iyi geçti. Sinikler ne söylerse söylesin mutluluğun insanın iç alemini kaplayan tamamen ruhi ve dünyevi bir his olduğunu anlıyordu. Zengin olabilmek, mevki ve maddi başarılar kazanabilmek için çırpındığı zamanlarda kendini mutlu sanmıştı. Fakat şimdi böyle düşünmekten dolayı ne kadar yanıldığını anlıyordu. Çünkü o zamanlar her sahip olmak istediği şeyin arkasından açgözlülükle çılgınca koşuyordu. Bütün bunlar hep o para denilen adi nesne için olmuştu. İlk zamanlar senede 1000 sterlin kazanmak istemişti. Fakat bu arzusu gerçekleşince 2 mislini çıkartmış ve bundan daha fazlasını isteyemeyeceğini düşünmüştü. Halbuki çok geçmeden bununla da yetinmediğini görmüştü. Bu böylece devam etmiş, daha fazlasını istemeye başlamıştı. Fakat sonunda belki kendi mahvolacaktı. Yan gözle Kristin'e baktı. Kim bilir kendisi yüzünden ne acılar çekmişti. Fakat artık bu ızdıraplar dinmişti. Verdiği kararın ne kadar yerinde olduğunu anlaması için genç kadının parlayan yüzüne bakması yeterdi. Bu yüz artık güzel değildi. Çünkü hayat bu çehreyi yıpratmış, gözlerinin etrafında ince koyu halkalar meydana getirmişti. Bir zamanlar pembe ve taze olan yanakları şimdi solmuş ve çökmüştü. Fakat bu yüz daima huzurun ve doğruluğun gerçek bir sembolü olmuştu. Bu çehrede yeniden beliren bir canlanma o kadar parlaktı ki genç adamın içi ansızın büyük bir pişmanlıkla doldu. O anda gelecek günlerde karısını üzecek hiçbir kötü harekette bulunmayacağına yemin etti. Saat 3'e doğru Wycombe'ye vardılar. Sonra tepeye çıkmak için yan sokaklardan birine saparak tırmanmaya başladılar. 31. ayrımın sonu. Sayfa 362.